Ayrım 32.
Aristoteles'in deyişiyle varlığın anlamları bu kategorilerle eşit sayıdadır. Buna göre varlık olarak varlık töze, niteliğe, niceliğe, bağıntıya göre anlamlar alır ya da bu kategorilerden her biri varlığın anlamlarından birine karşılık olur. Aristoteles varlık olarak varlık ve rastlantısal olarak varlık ayrımını Metafizika'nın 6. kitabında 2. bölümde şöyle ortaya koyar. Varlıkların bazıları her zaman aynı durumda kalırlar. Bunlar zorunlu varlıklardır. Burada zorlamayla belirgin bir zorunluluk değil, başka türlü olamama diye belirlediğimiz bir zorunluluk söz konusudur. Öbür varlıklar tersine ne zorunlu olarak vardırlar ne de her zaman vardırlar, yalnızca çoğunlukla vardırlar. Rastlantısal olarak varlığın ilkesi nedeni budur. Çünkü her zaman olmayan ve çoğunlukla olmayan şeye rastlantı diyoruz. Örneğin en sıcak günlerde fırtına ve soğuk varsa bunun bir rastlantı olduğunu söyleriz ama sıcak ve kuru bir hava varsa aynı şeyi söyleyemeyiz. Çünkü bu durum her zaman ya çoğunlukla olur, oysa fırtına ve soğuk olduğunda bu böyle değildir. İnsanın beyaz olması da bir rastlantıdır. Çünkü insan ne her zaman ne çoğunlukla böyledir. Ama insanın hayvan olması rastlantısal değildir. Mimarın sağlık kazandırması da bir rastlantıdır. Çünkü sağlık kazandırmak mimarın yapısında bulunan bir şey değil, hekimin yapısında bulunan bir şeydir ve mimar rastlantısal olarak hekimdir. Aşçı beğeniden başka bir şey amaçlamadan sağlığa yararlı bir yemek hazırlayabilir. Bu sonuç aşçılık sanatına çok yabancı bir şey değildir. Bu yüzden buna da rastlantısal diyoruz. Aşçı bir anlamda bu sonuca erişebilir ama bu mutlak bir biçimde olmaz. Rastlantı biliminin olmadığı kesindir. Gerçekten her bilim ya her zaman olanı ya da çoğunlukla olanı ileri sürer. Bu olmadan kendi kendini eğitmek ya da başkasını eğitmek nasıl olur? Varlık bize kavramı düşündürür. Aristoteles felsefesinde felsefenin ya da bilimin nesnesi olarak belirlenen genel anlamda bilginin nesnesi olan varlığı gerçekte duyulur dünyadan her şeyin tek olarak ve bize göre benzerlikler içinde yan yana bulunduğu dış dünyadan soyutlama yoluyla elde edilmiş olan ve içlem ve kaplam ilişkisi içinde bazen biri öbürünü içeren ya da biri öbüründe içerilen, bazen de birbirini dışlayan, birbiriyle karşıtlaşan, böylece yukarıdan aşağıya doğru piramidal bir ilişki içinde sıra düzenli bir tablo oluşturan kavramlardan her biri diye görebiliriz. Onlar ülkücü Platon'daki ideaların gerçek olduğu, daha doğrusu gerçekliğin ta kendisi olduğu bildirilen ve yaşanılan gerçekliği belirlediği düşünülen ideaların gerçek biçimleridir. Aristoteles, Platon'un duyulur dünya dışına çıkardığı ve tanrısal nitelikli kıldığı, böylece idealar adını verdiği kavramları bu dünyaya indirir, onları zihin işleviyle duyu verilerinin ortak ürünleri olarak somutlaştırır. Bu konuda Tonar şöyle diyor, ona göre bilimin nesnesi varlıktır ama bu varlık sezgiyle görülen evrensel ve ruhsal bir gerçeklik değildir. Çünkü yalnız somut bileşim vardır. Varlık somut ve bireysel de değildir, öyle olsaydı durağanlıktan yoksun olurdu. Varlık durağan ve bir olan ögedir, duyulur gerçekten soyutlama yoluyla elde edilmiştir. Aristoteles böylece Platon'un yanlış bir biçimde tözleştirmiş olduğu ideaları madde dünyasına geri getirir. İdealar duyulur şeylerin biçimleri durumuna gelirler. Bu biçimler duyulur şeylerde somut ve bireysel durumda bulunmaktadır. Zekamız bu biçimleri kendilerini belirleyen bireysel koşullardan sıyırır ve onları arı durumda kavrar. Sonra bir düşünce çabasıyla onların bir bireysellik çokluğunda var olmaya yatkınlığını, yani evrenselliğini ortaya koyar. Kısacası, bilimlerde biz ancak somut, özel ve olumsal olabilen nesneleri soyut, evrensel ve zorunlu kavramlarla düşünürüz. Çok değişken olan nesneleri bir ve durağan kavramlarla düşünürüz. Varlığın en genel cinsleri kategoriler. Varlıkların konumu ve ilişkileri tüm düşünce etkinliğini açıklar. Kendi yapısı içinde en yetkin olan bu varlıklar genel kavramlar diyebileceğimiz kategorilere göre anlamlar kazanırlar ya da onların belirleyiciliğinde kendilerini açıklar ve aralarında ilişkiye girerler. Aristoteles'in kategoriler kavrayışını bir dil açıklaması olarak anlamak yanlış olmaz. Kategorilerin ayrı ayrı belirlenmesi bizi dilin mantıksal yapısı üzerinde düşünmeye götürür. Kategoriler varlığın en genel cinsleridir. Onları böylece tanımlamak kavramlar arasındaki ilintilerin belli bir düzeni olduğunu, olması gerektiğini görmek ve göstermektir. Dil açısından baktığımızda kategori bir önermede yüklemdir, varlığın, varlıkların sınıflanmasını sağlar. Herhangi bir özneye uyacağımız değişik yüklemlerin cinslerini oluşturur. Bu yüzden onlara varlığın en genel cinsleri diyebiliriz. Varlığın ilk bölümleri ya da en üst düzeyde bölümleri de diyebiliriz. Kurnow'un belirttiği gibi kategoriler düzeni böylece dil düzenine uyar, dil bilgisi kategoriler düzenini karşılar. Ne olursa olsun kategoriler en geniş kapsamlı kavramlardır. Başka kavramların arasındaki ilişkiyi kurar ve bütünlerler. Bunlar bireylerde ortak olan bir ögeyi ortaya koyarken öznelerin ve yüklemlerin alabileceği çeşitli anlamları belirlerler. 10 kategori, gerçekte kategorileri ya da hatta tüm kavramları Aristoteles'in yapmadığı ama duyurduğu bir biçimde evrenseller kavrayışına götürmek gerekir. Evrenseller kategorilerden çok daha genel kavramlardır. Tüm kavramları kucaklar ve ilişkilerine göre ayırırlar. Aristoteles'te henüz pek açık olmayan bir eğilimi göz önünde tutarak, Platoncu bir filozof olan, daha doğrusu Aristoteles felsefesinin Platoncu yorumuna yönelen Poripilios 234-305 bir soyut kavramın bir özneye bağlanma biçimini şu beş evrensele göre belirlemiştir. Cins, tür, özgül ayrım, özgü, rastlantı. Ancak daha ayrıntılı bağlanma Aristoteles'in yaptığı gibi kategoriler düzeninde bağlanma olacaktır. Buna göre Aristoteles varlığın en genel biçimleri olan ve birbirine indirgenemeyen 10 kategori belirler. Töz, niçelik, nitelik, bağıntı, yer, zaman, durum, iyilik, edim, edilim. Aristoteles bu kavramlardan en çok birincisi üzerinde durur. Organon'un birinci kitabında Kategoriyayı'da şunları okuruz. Aralarında hiçbir ilişki bulunmayan anlatımlar tözü, niceliği, niteliği, bağıntıyı, yeri, zamanı, durumu, iyiliği, edimi, edilimi belirtirler. Kısaca söylersek örneğin insan, at, tözdür. Örneğin iki kulaç, üç kulaç niceliktir. Beyaz, dil bilgici niteliktir. Çift, yarım daha büyük bağıntıdır. Likeion'da, forumda yerdir. Dün, geçen yıl, zamandır. Yatıyor, oturuyor, durumdur. Ayakkabılı, silahlı, iyeliktir. Kesiyor, yakıyor, edimdir. Kesilmiş, yanmış, edilimdir. Bu terimlerden herhangi biri kendinde ve kendinden ne bir şeyi varsar, ne bir şeyi yoksar. Ancak bu terimlerin aralarındaki ilişkiyle varsama ya da yoksama oluşur. Gerçekten her varsama ve her yoksama doğru ya da yanlıştır. Oysa birbiriyle ilişkisiz anlatımlar için ne doğru ne yanlış vardır. Örneğin insan, beyaz, kısa, galip. Töz ilk olan şeydir. Töz her zaman öznedir. Töz oluşturan şeyler basit cisimler, onların bileşikleri ve parçalarıdır. Ayrıca tanrısal varlıklardır. Töz bir başka bakımdan varlıkları var eden niteliklerin değişmez niteliklerin kendisidir. Töz her varlığın görünümü ya da biçimidir. Töz kavramı varlık kavramıyla özdeşleştirilebilir. Varlığın şey olandan yani tözden başka bir şey belirtmeyen bir kavram olduğu açıktır. Töz buna göre bir anlamda varlıktır, bir anlamda varlığı kuran temel değişmez niteliklerin toplamıdır, ilk olan şeydir, onun hem mantıksal hem zamansal önceliği vardır. Filozoflar onda bazen birlik bazen çokluk bulmuşlardır, onu değişik biçimlerde yorumlamışlardır. Örneğin Pitagorasçılara göre töz sayıdır, sayı bir kere ortadan kalktı mı artık geriye bir şey kalmayacaktır. Aristoteles tözler için ikili bir sınıflama yapmak gereği duyar. Bireysel varlıkları karşılayan birincil tözler yanında genel şeyleri karşılayan ikincil tözler vardır. İkincil tözler benzetme ya da sınıflama yoluyla birincil tözlerden türetilirler. Bilgide evrensele yöneliş böylece olasılık kazanır. Ali ve Karabaş birincil töz, insan ve köpek ikincil tözdür. Birincil tözler ikincil tözlerin substratumu, dayanağıdır. Tözler Aristotelesçi felsefede değişmez nitelikleriyle belirlenseler de karşıtları toplama yeteneği olan şeyler olarak düşünülürler. Soğuğun sıcağa, beyazın karaya, kötünün iyiye dönüşmesi bu yetenekle açıklanır. Tözlerin değişikliğe uğraması fikri, tözlerin durağan nitelikleri olması fikriyle çelişir, öte yandan değişimi olanaklı kılar. Böylesi bir değişim, Platoncu felsefe için anlaşılmaz bir şeydir. Platon, özne ile yüklemin ilişkisini katılmayla açıklıyordu. Bazı idealar birbirine katılırken, bazıları birbirine katılmıyordu. Metafizika'nın 5. kitabında 8. bölümde Aristoteles tözle ilgili olarak şunları söyler. Dünya, ateş, su gibi basit cisimlere ve benzer bütün şeylere, genel olarak cisimlere ve onların bileşiklerine, hayvanlara olduğu kadar tanrısal varlıklara da tözlenir. Ayrıca cisimlerin parçalarına da tözlenir. Bütün bu şeylere tözlenir çünkü onlar bir öznenin yüklemleri değildirler, tersine öbür şeyler bunların yüklemleridirler. Bir başka anlamda yapısı gereği bir özneye bağlı olmayan varlıkların varoluşunun içkin nedeni olan her şey tözdür. Örneğin hayvan için ruh böyledir. Bunlar aynı zamanda varlıkların içkin parçalarıdır, varlıkları sınırlayan ve onların bireyselliğini belirten parçalarıdır. Bu parçaların yok oluşu bütünün yok oluşunu getirir. Bazı filozofların deyişiyle cisim için yüzeyin ve yüzey için çizginin durumu böyledir ve daha genel düzeyde bu filozoflar sayıyı bu yapıda bir töz olarak belirlerler. Çünkü sayı bir kere ortadan kalktı mı artık hiçbir şey kalmayacaktır. Çünkü her şeyi sınırlandıracak olan odur. Ayrıca tanımda ortaya konulan özelliklilik de her şeyin tözüdür. Buradan tözün iki anlamı olduğu ortaya çıkar. O hem sonuncu öznedir, hiçbir özneye bağlı olmayandır, hem de özü içinde alınmış birey olarak ayrılabilir bir şeydir, yani bir varlığın görünümü ya da biçimidir. Varlık tözün ne olduğunu belirtir. Aristoteles, Metafizika'nın 7. kitabında 1. bölümde şunları söyler. Varlık, çeşitli anlamlar alır, bir anlamda şeyin, tözün ne olduğunu belirtir, bir başka anlamda bir niteliği ya da bir niceliği ya da bu çeşit öbür yüklemlerden birini belirtir. Ama varlığın bütün bu anlamları arasında ilk anlamında varlığın şey olandan, yani tözden başka bir şey belirtmeyen bir kavram olduğu açıktır. Gerçekten belli bir şeyin hangi nitelikte olduğunu söylerken onun iyi ya da kötü olduğunu söyleriz, üç kulaç olduğunu ya da tek insan olduğunu söylemeyiz. Tersine bu şeyin ne olduğunu belirtirken ne beyaz ya da sıcak olduğunu ne de üç kulaç olduğunu söyleriz ama bir insan ya da bir tanrı olduğunu söyleriz. Öbür şeyler yalnızca tam anlamında varlığın nicelikleri, nitelikleri, durumları ya da bu cinsten herhangi başka bir belirleme olduklarından ötürü varlık diye adlandırılırlar. Bu yüzden dolaşmanın, sağlıklı olmanın varlıklar olup olmadıklarını sorabiliriz. Benzer herhangi bir durumda da bu böyledir. Çünkü bu durumlardan hiçbiri ne kendiliğinden doğal olarak kendine özgü bir varoluşa sahiptir ne de tözden ayrılabilir. Burada herhangi bir varlık varsa bu varlık dolaşan, oturmakta olan, sağlıklı olandır. Ve bu sonuncu şeyler daha çok varlık gibi görünürler. Çünkü her birinde gerçek ve belirli bir özne bulunur. Bu özne tözdür ve bireyseldir. Herhangi bir kategoride ortaya çıkandır. Çünkü iyi ya da oturma hiçbir zaman onsuz söylenemez. Demek ki öbür kategorilerden her birinin bu kategori aracılığıyla var olduğu açıktır. Bu yüzden temel anlamında varlık tözden başka bir şey olamaz. İlk terimin çok anlamlı olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte mutlak olarak ilk olan tözdür, hem mantıksal olarak hem bilgi düzenine göre hem zamana göre. Gerçekten öbür kategorilerden hiçbiri ayrı durumda var olmaz ama yalnızca töz böyledir. Öte yandan töz mantıksal olarak da ilktir çünkü her varlığın tanımında zorunlu olarak tözün tanımı da bulunur. Sonunda bir şeyi ancak ne olduğunu iyi bildiğimiz zaman yetkin bir biçimde tanıdığımıza inanırız. Örneğin insanın ya da ateşin ne olduğunu, niteliğini, niceliğini ya da yerini bildiğimiz zaman yetkin bir biçimde tanıdığımıza inanırız. Çünkü bu yüklemlerden her birini yalnızca ne olduklarını, niteliğinin, niceliğinin ne olduğunu bildiğimiz zaman tanırız. Gerçekten günümüzdeki ve geçmişteki bütün araştırmaların sarsılmaz konusu her zaman çözümsüz kalan şu sorudur. Varlık nedir? Bu soru töz nedir sorusuyla aynı anlama gelir. Gerçekten filozofların bazılarında birlik, bazılarında çokluk bulduğu şey tözdür. Çokluk bazen sayıyla sınırlanmış olarak, bazen sonsuz olarak düşünülür. Bu yüzden bizim için incelememizin başlıca ilk ve tek nesnesi bu anlamda alınmış varlığın yapısı olmalıdır. Birincil töz ve ikincil töz. Aristoteles töz sorununu Organon'un birinci kitabı olan Kategoriyayı'da ele alır. Onu ne bir özneye bağlanan ne de bir öznede bulunan diye tanımlar ve bir birincil töz ve ikincil töz belirlemesinden sonra bir tür ve cins ayrımı koyar. Buna göre bireysel insan insan türüne girer, bu türün cinsi hayvandır. Aristoteles bu durumda insanı ve hayvanı ikincil diye adlandırmak gerektiğini bildirir. Hayvan önce insana, daha sonra bireysel insana bağlanacaktır. Aristoteles ikincil tözlerden türün cinsten daha çok töz olduğunu bildirir. Ona göre tür ilk töze daha yakındır. Bir yapıyı cinsten çok türlü açıkladığımızda daha kesin ve daha derin bir bilgi vermiş oluruz. Böylece bireysel insan üzerine konuşmak istenildiğinde onun hayvandan çok insan olduğu söylenilerek onun üzerine daha kesin bilgi verilmiş olur. Çünkü ilk özellik daha çok bireysel insana özgüdür. Oysa ikincisi daha geneldir. Ayrıca herhangi bir ağacın yapısını anlatabilmek için onun bitkiden çok ağaç olduğunu söyleyerek daha öğretici bir açıklama sağlamış olacağız. Bundan başka ilk tözler geriye kalan her şeyin substratumu olmaları ve geriye kalan her şeyin onlara bağlı olması ya da onlarda bulunması nedeniyle üstün tözler diye adlandırılırlar. Aristoteles'e göre tür cinsin substratumudur, yani dayanağıdır. Cinsler türlere bağlı olsalar da türler cinslere bağlı değildirler. Bundan ötürü türün cinsten çok töz olduğu sonucuna varılır. Öte yandan bireysel tözler aynı ölçüde tözdür. Onlar arasında töz olma açısından bir derece ayrımı yoktur. Bireysel insan hiçbir bakımdan bireysel öküzden daha çok töz değildir. Aristoteles bu yapıtında şöyle der: haklı olarak ilk tözlerden sonra yalnızca türler ve cinsler ikincil tözler diye adlandırılmışlardır. Çünkü bütün yüklemler içinde ilk tözü açıklayan yalnız onlardır. Gerçekten bireysel insanın yapısı üzerine konuşmak istenilirse, bu iş türle ya da cinsle yapılırsa bu durumda daha kesin bir açıklama verilecektir. Bu açıklama bu bir hayvandır demekten çok bu bir insandır demekle daha kesin bir duruma getirilecektir. Buna karşılık insana insan için daha başka bir belirlemede bulunmak açıklamayı yetersiz kılacaktır. Örneğin insanın beyaz olduğunu ya da bu çeşitten başka bir şey olduğunu söylediğimizde böyle olur. Öbürleri arasında yalnızca kavramların töz diye adlandırılmasının doğru olduğu burada kendini gösteriyor. Aristoteles'e göre tözün bir özelliği bir öznenin içinde olmamaksa bir özelliği de karşıtı olmamaktır. Her biri bir varlığı belirten tözler hiçbir karşıtı olmayan şeylerdir. Ne hayvan ne insan için karşıt vardır. Öte yandan töz çoğa ya da aza yatkın da değildir. Yani az önce belirlediğimiz gibi bir töz bir başka tözden daha çok töz olamaz. Tek ve aynı olan bir şeyin kendinden daha çok ya da daha az bir nitelikte olduğu söylenilebilir. Örneğin beden beyazsa şimdi eskisinden daha beyaz olduğu söylenilebilir. Ya da sıcaksa daha çok ya da daha az sıcak olduğu söylenilebilir. Ama töz eskisinden ne daha çok ne daha az denilebilir. İnsanın şimdi eskisinden daha çok insan olduğu söylenilemez. Töz olan tüm öbür şeylerin hiçbiri içinde söylenilemeyeceği gibi. Demek ki bu durumda töz çoğa ya da aza yatkın değildir. Töz hep özdeş ve sayısal bakımdan bir. Aristoteles böylece tözü azalmayan ve çoğalmayan bir şey olarak belirler, onu hep özdeş ve sayısal bakımdan bir sayar, bununla birlikte onun karşıtları toplama yeteneğinde olduğunu bildirir. Bir insan ya da bireysel insan, bir ve aynı insan olmakla birlikte bazen kara, bazen beyazdır, bazen sıcak, bazen soğuktur, bazen iyi, bazen kötüdür. Öte yandan tözler karşıtları toplama yeteneğine kendi içlerinde değişerek sahip olurlar. Soğuk bir değişikliğe uğrayarak sıcak olur, beyaz karaya, kötü iyiye dönüşür. Bütün tözler bu değişikliğe yatkındır. Tözler değişikliğe uğrayarak karşıtları kavrayacak duruma gelir. Demek ki bir tözde karşıtlık doğaldır. Oysa yargıda ve görüşte karşıtlık ancak tözlerdeki değişimlere uygun biçimde ortaya çıkmışsa olağandır. Yoksa yargının ve görüşün karşıtları barındırabileceğini düşünmek doğruya zarar vermektir. Kısacası yargı ve görüş karşıtların bulunduğu yerler olamazlar. Özetlersek töz kategoriler içinde apayrı bir yer tutar. Töz özne olan şeydir, kategoriler içinde özne olan bir odur, öbürleri ancak yüklem olabilirler. Töz kendinde ve kendiyle vardır, var olabilmek için kendinden başka bir şey gereksinmez. Aristoteles'in deyişiyle töz kendiliğinden doğal bir varoluşa sahiptir. O tüm değişikliklere karşın değişmeden kalan şeydir. Başlıca özelliği durağanlıktır. Ona özde diyebiliriz. Her töz belli bir varlığı belirler, tözün karşıtı olmaz. Töz hep özdeş ve sayısal olarak bir kalır. Buna karşılık karşıtları kendinde barındırabilir. Tözle ilgili olarak şöyle bir tablo çizebiliriz. Töz. İlk tözler, birey, bir insan, bir öznede bulunmaz, bir özneye bağlanmaz, yüklem olmaz. Töz, ikincil tözler, cins, hayvan veya tür, insan. Bir öznede bulunmaz, bir özneye bağlanır, yüklem olur. Nicelik. Aristoteles öbür kategorilerden yani yüklem olan kategorilerden yalnız nicelik, nitelik ve bağıntı üzerinde durur. Nicelik ya sürekli ya süreksizdir. Çizgi, yüzey, katı madde, zaman, yer süreklidir. Bunların parçalarından her biri bir önceki ve bir sonraki parçaya bağlıdır. Sayı ve söz süreksizdir. Bunların parçaları birbirine bağlı değildir. Niceliğin karşıtı yoktur. O çokluğa, azlığa da yatkın değildir. Metafizika'nın 5. kitabında 13. bölümde şunları okuruz. Her biri doğal olarak tek ve bireysel bir şey olan iki ya da daha çok tümleyici öğeye bölünebilen şeye nicelik denir.